Ayrım 6, SS, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, sayfa 59, 7. bölüm, Erdoğan düşmanı soydu. Süleyman Soylu, Türk siyasi tarihinin en çok yön değiştiren lideri, bugün yakın geçmişte söylediği birçok sözün çok uzağında görünüyor. Sayfalar boyunca örnekler verdik ama bir türlü bitmiyor, nasıl atlanır? Soylu, Demokrat Parti günlerinde Erdoğan'a ve AKP'ye karşı Türk siyasi tarihinde en ağır hakaretleri etmiş bir isim. Onun söylediklerini başka biri söylese kendisini çoktan hakaret suçundan hapiste bulmuştu. Arşivi açtık, neler karşımıza çıktı dersiniz? 9 Nisan 2008, Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili. Gündüz imam, gece ise papazı oynuyor. Demokrasi inancı samimi değil. Sıkışınca Menderes ve Bayar'a sarılıyor. Çıkarı için AB'yi de demokrasiyi de kullanıyor. Fakiri, fukarayı da kullana kullana geliyor. Ama bu millet kimin gündüz imam, gece papaz olduğunu anlayacak derecededir. 17 Nisan 2008, AKP'ye. Bugün belediyeleri kapatan bu parti kapatılmakla karşı karşıyadır. Biz %47 oy aldık diyerek kimseye zulmedemezsiniz. Kimse size zulüm yapma yetkisi vermiyor. Belediyelerin kapatılmasından yana değil, geliştirilmesinden yanayız. Dünya demokratikleşirken hem de yerelleşirken bu hükümet maalesef her şeyi merkeze bağlamaya çalışıyor. 20 Nisan 2008 Erdoğan'a. Bu ülkenin herkese çatan ve kaos yaratan bir başbakanı var ki, akşam evine gittiğinde karısına ve çocuklarına boynu bükük kalan esnafın, çiftçinin yerine kendini koymuyor. Kendisi evindekilerin yüzüne nasıl bakıyor? AKP iktidarından önce işsizlik %6'ydı. Bugün %11.3'e çıktı. Başbakan at üstünde durmayı nasıl beceremediyse ülke yönetmeyi de aynı şekilde beceremedi. 8 Mayıs 2008 Tayyip Erdoğan diyor ki durmak yok, yolsuzluğa devam. Hani millete efeleniyorsun ya, o yakınındakilere efelensene. Ağzından bir laf kaçırdı, etrafımızda bu tür kişiler olursa temizleriz dedi. Temizlesen adam kalmaz Tayyip Bey, adam kalmaz. Etrafına bir bak bakalım. 25 Ağustos 2008 Tayyip Erdoğan ikide bir merkez sağ partisi izleyip sağ yanına Menderes'in, sol yanına Turgut Özal'ın, ortalarına da kendisinin fotoğrafını koyarak demokrat olduğunu söylüyor. Babasının ceketini giyen çocuk gibi demokrat olmak sana bol gelir. 27 Ağustos 2008 AKP'ye zıkkımın dibini göstereceğiz. Buradan sesleniyorum. AKP'yi yolsuzluğu, başarısızlığı, beceriksizliği ve samimiyetsizliği de baş başa bırakın. Millet iradesini nasıl duvara toslattıklarını anlatayım. Yazıklar olsun size. Bir koltuk uğruna oynadığınız siyaset oyununa. 20 Eylül 2008 Tayyip Erdoğan bazı medya organlarını boykot çağrısıyla Türkiye'de demokrasi, fikir, ifade ve basın özgürlüğünü yok etmeye yönelik niyetini açıkça ortaya koymuştur. AKP medyayı tek sesli, kontrollü, yandaş ve iliştirilmiş medya haline getirmeye çalışıyor. Basın ve ifade özgürlüğü herkese lazımdır. Şantaj ve tehdit havasıyla medyayı da susturmak Türk demokrasisine yapılmış en büyük saldırıdır. 23 Eylül 2008 İktidar ülkeyi yolsuzluğun ve yoksulluğun kucağına oturttu. Recep Tayyip Erdoğan demokrasi celladı. 30 Eylül 2008 AKP yolsuzlukları aklama partisidir. Her gün yeni açılan yolsuzluk davasıyla AKP Türkiye'de yolsuzlukları aklama partisine döndü. Hükümet bir taraftan yolsuzluğun, bir taraftan yoksulluğun, bir taraftan yasakların getirmiş olduğu bir politika ile Türkiye'yi karşı karşıya bırakıyor. 13 Ekim 2008 Erdoğan'a Başbakan tuz ruhu gibi girdiği her yeri eritti. 20 Kasım 2008 Erdoğan'a 3-4 ay önce Türkiye, Irak hükümetini Irak devlet başkanını muhatap alıyordu. Barzani'yi muhatap almak için Aktütü'nde 17 evladımızın şehit olması, 6 polisimizin şehit olması mı beklendi? Korkak bir Türkiye Cumhuriyeti ile mi karşı karşıyayız? Terörle mücadelede kararlılık ortaya koyamayan bir Türkiye ile mi karşı karşıyayız? Sayın Başbakan çiftçiye, esnafa, millete gelince Kasımpaşalı oluyor da Barzani'ye gelince iç güveysinden beter oluyor, sesi kısılıyor. 26 Kasım 2008 Erdoğan'a: 4 yıldır Türkiye'de büyüme sürekli küçülmektedir. Cari açık sürekli artmaktadır. Hükümetin başka bir derdi var. O bebek katili APO'ya arkadaş gönderecekmiş İmralı'ya. Ne derdin var senin Sayın Başbakan? Barzani'yi düşünürsün, APO'yu düşünürsün, yolsuzluk yapan arkadaşlarını düşünürsün. Bir de bu milleti düşünsen. Çiftçi, işçi, memuru, emekli, sanayici. Bir de bu ülkenin genç insanlarını düşünsen. 10 Aralık 2008 29 Mart yerel seçimlerinde halk AKP hükümetine sarı, DP ise kırmızı kart gösterecek. AKP hükümeti yanlış ekonomi politikası sonucu bayramları da millete zehir etti. İnsanlarımız gülmeyi unuttu. Beceriksizlik ve yetersizlikle Türkiye'yi krizle karşı karşıya bıraktılar. Paçalarından yolsuzluk akıyor. Türkiye'de ihale ve yandaş belediyeciliği yapılmaktadır. 21 Aralık 2008 İnsanların ümidini körelten 6 ay sonrasını bile bizi görmekten men eden AKP iktidarına ve başbakana ders verilecek ve papucu dama atılacaktır. 31 Aralık 2008 Çeviriyorsun boş geliyor, bir daha çeviriyorsun pas geliyor. Günlerdir Filistin'de Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı acılar ciğerimize saplandı. Sen Olmert'le görüşüyorsun, ertesi gün bu katliamlar oluyor. Eğer Kırat iktidarda olsaydı gök kubbe bu katliamı yapanların başına yıkılırdı. Önce çıktın arabulucuyum dedi. Şimdi bölgedeki Müslüman ülkelerin kalbini almakla görevlendirildin. Ey Recep Tayyip Erdoğan, boyun eğdin, emir eri oldun. Milletin ümitlerini boşa çıkardın. Boyan döküldü Tayyip Erdoğan. 5 Ocak 2009 AKP'li belediyelerle ilgili: Bu belediyeler kendi rant ve imar kapılarına baktılar. Ülke bir vurgun hükümeti tarafından yönetiliyor. Bir saadet zincirine teslim edildi. Silivri'de bir genel başkan yardımcısı 1 milyon dolara imar değişikliği yaptırdı. AKP belediyeleri ihale belediyeciliği yapıyor. Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük yolsuzlukların altına imza atıyorlar. 8 Ocak 2009 AKP Türkiye'yi uyutma ve uyuşturma projesidir. Biter mi? Bitmez. Devam edelim. 24 Şubat 2009 Ben 6 ayda bu Tayyip Erdoğan'ın hakkından gelmiyor muyum? Paçasını aşağı almıyor muyum? Onu kırmızı kartla oyun dışı bırakmıyor muyum? Görün bakalım. 25 Şubat 2009 Halk 29 Mart'ta hükümete zıkkımın kökünü gösterecek. Her 3 gençten birisi işsizlik girdabı içinde. Son 5 ayda 650 bin insanımız işsiz kaldı. Fabrikalar kapanmış, vergisini, elektrik, doğalgazını ödeyemeyen esnaf kepenk kapatıyor. Bu hükümet 6,5 yılda 220 milyar dolar borçtan 507 milyar dolar borca çıkarttı. 25 Şubat 2009 Yolsuzluklarla mücadele edeceğim diyen hükümet Türkiye'yi yolsuzluk çukuru içine batırdı. Tüyü bitmemişin hakkını yedirmeyeceğim dediler. Her gün tüyü bitmemiş yetimin üzerinden siyaset yapıyorlar. Bu ülkeyi rant ülkesi yapmayacağım dedi Sayın Başbakan. Rantın babasını getirdi. Bunlar yarım doktor, yarım hoca. Bitmedi. 11 Mart 2009 Tayyip Erdoğan kendisini Adnan Menderes'e benzetince şu yanıtı verdi: Menderes'in adını anmak kim, sen kim? 14 Mart 2009 Seçim sürecinde Türkiye'de çok manidar işler oluyor. AKP mensupları uzun zamandır genel başkanları ve başbakanlarını, başbakan da kendisini padişah olarak görmek istiyor. Ülkemizde sadaka kültürü var. Türkiye'de 3 kişiden biri fukaralık sınırının altındadır. Eleştirilmesi gerekenler insanları bu duruma düşüren hükümettir. 18 Mart 2009 Millet AKP'ye zıkkımı gösterecek. 21 Mart 2009 YSK'nın tavrı halkı tanımazlıktan kaynaklanmıyorsa hükümetle danışıklı dövüş içerisinde olduklarını zannediyorum. Bu tavır Türkiye'nin halen ceberrut bir devlet olduğunu gösteriyor. İşte böyle Soylu Erdoğan'la ilgili o denli ağır konuşmuş ki AKP'ye girdiği günden başlayarak yön değiştirip en radikal Erdoğancı olması neredeyse her şeyi unutturmuş. Yalçın Küçük yıllarca dönenlerin döndükleri fikrin en radikali olduğunu anlattı. Süleyman Soylu Küçük'ün teorisinin en nadide örneği olarak siyaset tarihinde yerini aldı. AKP'ye ve Erdoğan'a en ağır hakaretleri eden lider olmakla kalmadı. AKP'ye katılıp reisçi olup muhalefete en ağır ifadelerle saldıran isim oldu. 8. Bölüm Soylu'nun FETÖ abisi. Süleyman Soylu Erdoğan sonrasında hazırlanan bir proje mi? Hemen herkesin aklında kuşkusuz bu fikir yatıyor. Ancak bunu bir adım öteye taşıyan birisi de var. CHP'nin kritik ismi Özgür Özel. Soylu'ya en sert yüklenen isimlerden olan Özel buna dair kanıtlar da sundu. İşin ilginci o gün mecliste AKP'liler de pür dikkat CHP Grup Başkan Vekili Özel'i dinledi. 16 Aralık 2017'de meclis kürsüsüne çıkıp şunu söyledi. Süleyman Soylu Sayın Recep Tayyip Erdoğan sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi için genel başkan projesidir. Ama bu bugünün projesi değildir. Bu kendisinin projesi de değildir. Bu yaklaşık 9-10 yıllık bir FETÖ projesidir. Dipnot Bakan Süleyman Soylu'nun Erdoğan sonrasına hazırlandığı tezine dair en çarpıcı iddialardan biri de Ümit Özdağ'dan geldi. İçişleri Bakanı ile en çok kavga eden isimlerden olan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, 16 Eylül 2022'de yayımladığı bir videoda Soylu için şöyle diyecekti. Yeni bir parti kurma çalışmaları için Ankara ve İstanbul'da hala iki büro çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyorsun, bunu biliyoruz ve bazı eksikliklerin olduğunu da görüyorsun. Bunlardan bir tanesi ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle İngiltere ve Almanya ile ilişkilerde eksiklik, diğeri de Milli İstihbarat Teşkilatı ile olumlu temasta eksiklik. Özellikle ABD ile ilişkilerdeki eksikliği gidermek ve senin promosyonunu yapması için bir emniyet genel müdür yardımcısını ABD Büyükelçiliği ile ikili ilişki kurması ve senin promosyonunu yapmasıyla görevlendirmişsin. Tabii bu temaslar devletin istihbarat örgütleri tarafından haber alınmış ve Erdoğan'a bildirilmiş. Emniyet Genel Müdürü Erdoğan'dan aldığı talimatla Amerikan Büyükelçiliği ile ikili ilişkilere girilmesini yasaklayan bir talimat yazmış. Sözler bıçak gibi sertti. Eğer dinlemeye sabrederseniz bu konudaki kanıtlarımı, argümanlarımı ifade edeceğim diyen Özel, Soylu'nun DP döneminde FETÖ ile ilişkilerini hatırlattıktan sonra devam etti. Genel başkanlık görevini yaparken bir ifadeyle FETÖ'nün Süleyman Soylu'nun yanına verdiği adam denen cemaat terminolojisiyle kendisinden sorumlu bir abi vardır. Abinin adı Vedat Demir. Vedat Demir FETÖ tarafından Süleyman Soylu'nun yanına verilmiş, kendisi tarafından Demokrat Parti'de genel idare kurulu üyesi yapılmış. Ve o FETÖ'cü kişi Süleyman Soylu size en ağır hakaretleri yaparken yanı başındadır ve destekçisidir. Soylu'nun DP kongresini kaybetmesi sürecini anlatan Özel, Soylu'nun abisi dediği akademisyen Vedat Demir'in işinin bitmediğini ise şöyle anlattı. Kongreyi kaybeder, bir ay sonra koşarak soluğu FETÖ'nün ABAN toplantısında alır. ABAN toplantısındaki konuşması manidardır ve aynen şu şekilde söylemektedir. Küçük partilerin siyasette zorlukları var. Bu zorlukların en başında finansman gelir. Yanınızda işi bilen finansman yaratacak kişileri partilere dahil etmezseniz bu konuda partiler çok zorlanır der. Devam ediyorum. ABAN toplantısından ayrılır ve ardından Süleyman Soylu, Demokrat Parti'nin bir önceki genel başkanı ancak üyesi sıfatıyla siyasete devam etmektedir. Peki o sert Süleyman Soylu, yaklaşmakta olan 12 Eylül 2010 referandumuna doğru ne yapmaya karar vermiştir? Yine yanında Vedat Demir olduğu halde Süleyman Soylu demokrasi buluşmalarının baş aktörüdür ve 2 ay içinde 50 tane şehir gezer. Demokrasi buluşmalarında sonuna kadar evet'i savunur, büyük bir başarıyla, büyük bir üstünlükle ve acayip bir finansmanla. Süleyman Soylu'nun bunu finanse edecek durumda olmadığını örneklerle anlatan Özel, finansmanın Vedat Demir üzerinden FETÖ tarafından yapıldığını öne sürdü. Özel'in anlattığına göre Soylu'nun DP'den tasfiyesinin ardından AKP'ye monte edilmesi Vedat Demir aracılığıyla sağlandı. Gel gelelim söylediğine göre bizzat Pensilvanya ziyareti de gerçekleştirilmiş, Soylu Gülen ile görüşmüştü. Bu Vedat Demir'le birlikte Sayın Süleyman Soylu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldığı günden aylar önce Şubat ayında Pensilvanya'ya gittiği ve Fethullah Gülen'le konuştuğu iddia edilmektedir. Çıkıp eğer kendisi Fethullah Gülen'le yanında Vedat Demir olduğu halde görüştüğünü kabul ederse başka bir şeydir. Siyaseten tartışılır. Reddedilirse tarih vereceğim birazdan söz alarak ve o tarihte kendisinin nerede olduğunu ispatlamasını isteyeceğim. Peki Vedat Demir de Soylu gibi yön mü değiştirdi? CHP'li Özel öyle olmadığını şöyle açıkladı. Vedat Demir 15 Temmuz gecesi daha sonradan güvenlik güçlerince ele geçirilen Sayın Bakan'ın da vücut diliyle tasdik ettiği yazışmalarında ''Hocam bu darbe başarılı oldu oldu, olmazsa eğer hepimiz perişan olduk, tek adam diktatörlüğü diye mesaj atmıştır 15 Temmuz akşamı.'' Demir'in tahliyesindeki el. Hikaye daha da ilginç hale geliyor mu? Hatırlayın 15 Temmuz'da Soylu henüz İçişleri Bakanı değildi, Özel devamını da anlattı. 8 Ağustos günü bu WhatsApp yazışmaları terör örgütüyle irtibat, iltisak ve sürekli haberleşmeden dolayı önce ihraç edilmiş, 8 Ağustos günü de tutuklanarak cezaevine konmuştur. Peki o Vedat Demir daha sonra ne olmuştur? Daha sonra Sayın Bakan birkaç ay sonra İçişleri Bakanı olmuş. Mahkeme dosyasına ne girmiş ne çıkmış onu çok merak ediyoruz. Ama Vedat Demir tahliye edilmiştir. Tahliye o gün yandaş medyayı kızdırmıştı. AKP medyasına göre bile bir el Demir'i tahliye ettirmişti. Özel bunu şöyle anlattı. Sabah gazetesinin küpürü, FETÖ davasında skandal tahliye. Bu sizin yakından takip ettiğiniz, bildiğiniz gazetenin vurgusu. Örneğin Cem Küçük, bunlar net FETÖ'cü nasıl tahliye edersiniz diye yazarken, darbe girişimini darbe girişiminden önce bilen Fuat Uğur, bunları koruyan bir el var, bunları koruyan el kimdir sorusunu köşesinden sormuştur. Özel'e göre o el Soylu'nundu. Soylu'nun hazırlanma hikayesini de şöyle ifade etti. Bu cemaat uzun vadeli bakar. Bu matruşkanın içi açıldıkça bir tane çıkar. İçi açıldıkça bir tane daha, bir daha, bir daha, bir daha ve biter. Buyurun, bu güzel tanımlamayı yapıyorsunuz da bu matruşkalardan acaba içinden çıkacak son isim, son resim siz olmayasınız sakın. Sataşmalar artınca Soylu Vedat Demir konusunda konuşmak zorunda kaldı. Meclis tutanaklarına göre Demir'i şöyle anlattı. Vedat Demir Yeni Asya cemaatine intisaplıdır. Doğru Yol Partisi'ni bilenler bilir. Doğru Yol Partisi Yeni Asya cemaatiyle beraber siyaset yapma kabiliyeti olan bir anlayıştaydı. Bunlar da oradaki çocuklardı. Vedat'ı akademisyen diye 2008 yılında Demokrat Parti'nin genel idare kuruluna ben aldım. Doğru. 2009'da görevimiz bitti. Doğumundan itibaren anti-FETÖ'cüdür Vedat, iyi bilirler. 2010'da biz referanduma çalışmaya başladık mı? 40 kişi bir araya geldik. Arkadaşlarımız Demokrat Parti'de siyaset yapan, herkese uyarılarda bulundum. Vedat'a dedim ki bu Zaman gazetesi aleyhine ve Ekrem Dumanlı'nın aleyhine konuşmayacaksın. Neden? Biz bir çalışma yapıyoruz. Evet'e çalışıyoruz, işi bozma. Ve beraber bir çalışma yürüttük. Ne zaman ki Vedat Amerika'ya gitti, Amerika'ya gidene kadar da birlikteydik. İstanbul'a geldi, İstanbul Üniversitesi'nden Amerika'ya gitti. Vedat orada Fethullah Gülen'in cemaatine intisap etti. Ve biz hepimiz Vedat'ı ayıkladık. Soylu'nun anlattığına göre Profesör Vedat Demir yeni Asyacılıktan FETÖ'ye transfer olmuştu. FETÖ'cü olunca da Soylu onunla yolunu ayırmıştı. Peki mahkeme kayıtları Demir için ne söylüyor? Demir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'nın ihbarı üzerine iddianame yazılmıştı. İletişim Fakültesi'nde reklam ana bilim dalında hoca olan Profesör Doktor Vedat Demir, FETÖ'nün üniversiteler ayağında olmakla suçlanıyordu. Demir darbeden sonra tutuklanmış, okuldan da ihraç edilmişti. Yukarıda da değindik. İddianamede Soylu'nun abisi olarak bilinen Demir'in WhatsApp mesajları yer alıyordu. Hocam, darbe başarılı olamazsa hepimiz yandık. Tek adam faşizmi hakim olacak. Ben devlet anlayışına sahip askere bile razıyım. Demir darbe girişiminin ardından şu anda idealleri savunabilecek bir zemin ve ortam yok diyerek FETÖ medyasında yazarlığı bırakmıştı. Ancak bu kurtulmasına yetmemişti. Darbeden 10 gün sonra 25 Temmuz'da gözaltına alınmış, 3 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Meclisteki pasaport tartışması. Soylu'nun Vedat abisi konuşulmaya devam ederken bir hafta sonra Özgür Özel yeniden sahneye çıktı. Soylu hakkında verilen genç soruda söz aldı. Hafta boyunca tarih açıklayacağım ifadelerime cevap vermedi. Şimdi tarihi açıkladık. 4 Şubat 2012'de Vedat Demir ile birlikte gittin dedik. O konuya da hiç girmedi. Artık Süleyman Soylu zımmen falan değil, alenen Vedat Demir ile birlikte Pensilvanya'ya gittiğini kabul etti. Özel'e göre o tarihin bir anlamı vardı. 3 gün sonra ne oluyor Türkiye'de? 17-25 Aralık'ın öncüsü kabul ettiğimiz 7 Şubat tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ve MİT'e yapılacak FETÖ operasyonu başlıyor. Özgür Özel, Vedat Demir'in MİT kumpasının adil öksüzü olduğu iddiasındaydı. MİT Müsteşarı'na operasyondan 3 gün önce Vedat Demir ile Pensilvanya'ya gittin. Vedat Demir senin yanında ya da sen olmadın bir ara bir görüşme gerçekleştirdi mi? MİT Müsteşarı'na operasyon ile ilgili bilgi getirdi mi? Bu sorumuza da yanıt vermedi. Çok açık bir şekilde Süleyman Soylu FETÖ kumpasının bir parçasıdır ya da bir tanığıdır dedik. Yanıt hakkını kullanmadı. MİT krizinden 3 gün önce bir akademisyene Pensilvanya ziyaretinde eşlik etmenin bir açıklamasının yapılması gerekirdi. Soylu bu kez yanıt verdi. Özel'in söylediği tarihteki pasaport fotoğrafını paylaştı. O gün Pensilvanya'ya değil Suudi Arabistan'a doğru Umre'ye gittiğini söylüyordu. Peki Soylu'nun Pensilvanya ziyaretinin başka tanıkları oldu mu? Onu da bir başka bölüme saklayalım. 6. ayrımın sonu. Sayfa 69.